Komünistler genel olarak proletarlarla nasıl bir ilişki içindedirler? Komünistler öteki işçi partileri karşısında özel bir parti değillerdir. Komünistlerin bir bütün olarak proletaryanın çıkarlarından ayrı ve farklı çıkarları yoktur. Komünistler proletarya hareketini kalıba dökmek üzere hiçbir özel ilke koymazlar. Komünistler öteki proletarya partilerinden yalnızca şu noktalarda ayrılırlar. Bir yandan proletarların farklı ulusal mücadelelerinde bütün proletaryanın ortak, milliyetten bağımsız çıkarlarını vurgular ve geçerli kılarlar. Öte yandan proletarya ile burjuvazi arasındaki mücadelenin geçtiği çeşitli gelişme aşamalarında her zaman hareketin tümünün çıkarını temsil ederler. Dolayısıyla komünistler pratikte bütün ülkelerin, işçi partilerinin en kararlı, hep ilerici bölümüdürler. Teorik bakımdan proletaryanın geri kalan kitlesi karşısında proletarya hareketinin koşullarını, proletarya hareketinin seyrini ve genel sonuçlarını kavrama üstünlüğüne sahiptirler. Komünistlerin yakın amacı bütün öteki proletarya partilerininkiyle birdir. Proletaryanın bir sınıf olarak oluşması, burjuva hakimiyetinin yıkılması, proletaryanın siyasi iktidarı ele geçirmesi. Komünistlerin teorik önermeleri asla şu ya da bu nizamı alemci tarafından icat edilen ya da keşfedilen düşüncelere, ilkelere dayanmaz. Bu önermeler var olan bir sınıf mücadelesinin, gözlerimizin önünde süre duran tarihi bir hareketin fiili ilişkilerinin genel birer ifadesidir, o kadar. Şimdiye kadarki mülkiyet ilişkilerine son verilmesi komünizmin ayırt edici bir özelliği değildir. Bütün mülkiyet ilişkileri sürekli bir tarihi değişmeye, sürekli bir tarihi değişikliğe uğraşmıştır. Söz gelimi Fransız devrimi, feodal mülkiyete son vererek onun yerine burjuva mülkiyetini geçirmiştir. Komünizmin ayırt edici özelliği genel olarak mülkiyete son verilmesi değil, burjuva mülkiyetine son verilmesidir. Ama modern burjuva özel mülkiyeti sınıf karşıtlıklarına, bazılarının başkaları tarafından sömürülmesine dayalı üretim ve ürünleri, mülk edinme düzeninin en son ve en eksiksiz ifadesidir. Bu anlamda komünistlerin teorisi tek bir ifadeyle özetlenebilir: özel mülkiyete son verilmesi. Biz komünistler, kişisel olarak edinilmiş, insanın kendi emeğinin ürünü olan mülkiyete, her türlü kişisel özgürlük, faaliyet ve bağımsızlığın temeli olduğu ileri sürülen mülkiyete son vermek istemekle suçlanmışızdır. İnsanın çalışarak elde ettiği, edindiği, kendi çabasıyla kazandığı mülkiyet. Burjuva mülkiyetinden önceki küçük burjuva, küçük köylü mülkiyeti mi sözünü ettiğiniz? Bunu ortadan kaldırmamıza gerek yok. Sanayinin gelişmesi onu yok etmiş bulunuyor ve her gün yok ediyor. Yoksa modern burjuva özel mülkiyetinden mi söz ediyorsunuz? Peki ücretli emek, proletarların emeği onun için mülkiyet yaratır mı? Asla. Ücretli emek sermaye yaratır. Başka bir deyişle, ücretli emeği sömüren, yeniden sömürülecek yeni ücretli emek oluşturmaksızın çoğalamayan bir mülkiyet yaratır. Bugünkü biçimiyle mülkiyet, sermaye ile ücretli emeğin karşılığı içinde hareket eder. Bu karşılığın her iki yanını inceleyelim şimdi de. Sermayeci olmak demek üretimde salt kişisel bir konum değil, aynı zamanda toplumsal bir konum da almak demektir. Sermaye ortaklaşa bir üründür ve ancak toplumun çok sayıda üyesinin bileşik eylemiyle, hatta son kertede ancak toplumun bütün üyelerinin birleşik eylemiyle harekete geçirilebilir. İşte bu yüzden sermaye kişisel değil, toplumsal bir güçtür. Dolayısıyla sermaye ortak, toplumun bütün üyelerine ait bir mülkiyete dönüştürüldüğü zaman kişisel mülkiyet toplumsal mülkiyete dönüştürülmüş olmaz. Değişen mülkiyetin toplumsal niteliğidir yalnızca. Mülkiyet sınıf niteliğini yitirir. O kadar. Şimdi ücretli emeği ele alalım. Ücretli emeğin ortalama fiyatı asgari ücrettir. Yani işçinin bir işçi olarak hayatta kalabilmesi için gerekli olan geçim araçlarının tutarıdır. Bu nedenle ücretli emekçinin faaliyetiyle kazandığı kuru canını yeniden üretmesine ancak yeter. Biz emek ürünleri üzerindeki bu kişisel mülk edinmeyi doğrudan doğruya hayatın yeniden üretilmesini sağlayan ve başkalarının emeğini hükmetmeyi mümkün kılacak hiçbir safi getiri bırakmayan bir mülk edinmeyi asla ortadan kaldırmak niyetinde değiliz. Bizim bütün istediğimiz, Bu mülk edinmenin işçinin yalnızca sermayeyi artırmak için yaşadığı, ancak hakim sınıfın çıkarının gerektirdiği ölçüde yaşadığı sefil niteliğini ortadan kaldırmaktır. Burjuva toplumunda canlı emek birikmiş emeği arttırmanın bir aracından başka bir şey değildir. Komünist toplumda ise birikmiş emek, işçilerin yaşam sürecini daha kapsamlı kılmanın, zenginleştirmenin, ilerlemenin bir aracından başka bir şey değildir. Demek ki burjuva toplumunda geçmişin bugüne hükmetmesine karşılık komünist toplumda bugün geçmişe hükmeder. Burjuva toplumunda sermaye bağımsızdır ve kişiseldir. Faal birey ise bağımlıdır ve kişiliksizdir. Burjuvaziye bakarsanız bu ilişkinin ortadan kaldırılması, kişiliğin ve özgürlüğün ortadan kaldırılmasıdır. Haklıdır. Ancak söz konusu olan burjuva kişiliğini, bağımsızlığını ve özgürlüğünü ortadan kaldırmaktır. Günümüz burjuva üretim ilişkilerinde özgürlükten kastedilen serbest ticaret, serbest alım-satımdır. Ama bezirganlık ortadan kalkarsa, serbest bezirganlık da ortadan kalkar. Serbest bezirganlığa ilişkin bu boş sözler, burjuvazimizin özgürlüğe ilişkin bütün öteki kuru sıkı atıcılıkları gibi, ancak orta çağın sınırlı bezirganlığına karşı, eli kolu bağlı kent soylularına karşı söylendikleri zaman bir anlam taşır. Yoksa bezirganlığın burjuva üretim ilişkilerinin ve burjuvazinin kendisinin komünizmci ortadan kaldırmasına karşı söylendikleri zaman hiçbir anlam taşımazlar. Özel mülkiyete son vermek istememizi dehşetle karşılıyorsunuz. Ama sizin bugünkü toplumunuzda nüfusun 9%'u için özel mülkiyete son verilmiştir. Özel mülkiyetin bulunmasının nedeni 9%'un elinde bulunmamasıdır. Demek ki siz bizi ancak toplumun ezici çoğunluğu için hiçbir mülkiyetin bulunmaması koşuluyla var olabilen bir mülkiyete son vermek istemekle suçluyorsunuz. Uzun sözün kısası, bizi sizin mülkiyetinize son vermek istemekle suçluyorsunuz. Elbette bizim istediğimiz bu. Emeğin artık sermayeye, paraya, toprak rantına, kısacası tek el altına alınabilecek bir toplumsal güce dönüştürülemez olduğu anda, bir başka deyişle kişisel mülkiyetin artık burjuva mülkiyetine dönüştürülemez olduğu anda kişinin de ortadan kalkacağını söylüyorsunuz. O zaman kişi derken burjuvadan, burjuva mülk sahibinden başkasını kastetmediğinizi itiraf ediyorsunuz. Elbette bu kişi ortadan kaldırılmalıdır. Komünizm hiç kimseyi toplumun ürünlerini mülk edinme gücünden yoksun kılmaz. İnsanı böyle mülk edinme yoluyla başkalarının emeğini boyunduruk altına alma gücünden yoksun kılar. Hepsi bu. Özel mülkiyete son verilecek olursa her türlü faaliyet durur ve genel bir tembellik yayılır diye bir itirazda bulunulmuştur. Öyle olsaydı burjuva toplumu atalet yüzünden çoktan yıkılıp gitmiş olurdu. Çünkü bu toplumda çalışanlar kazanmazken kazananlar çalışmamaktadırlar. Bütün bu tereddüt şu totolojiden başka bir yere varmaz. Sermaye diye bir şey kalmayınca ücretli emek diye bir şey de kalmaz. Maddi ürünlerin komünist mülk edinme ve üretim tarzına karşı ileri sürülen bütün itirazlar, zihni ürünlerin mülk edinme ve üretim tarzına da yaygınlaştırılmıştır. Burjuva sınıf, mülkiyetinin ortadan kalkmasını nasıl üretimin kendisinin ortadan kalkması olarak görürse, sınıf eğitiminin ortadan kalkması da bütün eğitimin ortadan kalkması olarak görür. Burjuvanın yitirilecek diye yakındığı eğitim muazzam çoğunluk için bir makina gibi davranacak biçimde eğitilmektedir. Ama bizimle tartışırken kendi burjuva özgürlük, eğitim, hukuk ve benzeri tasarımlarınızla burjuva mülkiyetine son verilmesini ölçüp durmayın. Sizin düşüncelerinizin kendileri burjuva üretim ve mülkiyet ilişkilerinin birer ürünüdür. Tıpkı hukukunuzun da sizin sınıfınızın yasa haline getirilen iradesinden, içeriği sizin sınıfınızın maddi yaşam koşullarınca belirlenen bir iradeden başka bir şey olmayışı gibi. Sizi üretim ve mülkiyet ilişkilerinizi tarihi üretim seyri içinde gelip geçici ilişkilerden ölümsüz doğa ve akıl yasalarına dönüştürmeye yönelten bencil yanılgı, yok olmuş bütün hakim sınıflarla paylaştığınız bir yanılgıdır. Antik mülkiyet söz konusu olduğunda kavradığınız, feodal mülkiyet söz konusu olduğunda kavradığınız şeyi burjuva mülkiyetine gelince kavrayamazsınız tabii. Ailenin ortadan kaldırılması. En köklü değişiklikleri savunanların bile komünistlerin bu yüz kızartıcı niyeti karşısında kanı beynine sıçrıyor. Bugünkü aile, burjuva ailesi neye dayanıyor? Sermayeye, özel kazanca. Bu aile tam olarak gelişmiş biçimiyle yalnızca burjuvazi için vardır. Ama bu durum proleterlere ailesizliğin dayatılmasıyla ve açık fuhuşla tamamlanıyor. Kendisini tanımlayan şey kaybolup gittiği zaman doğal olarak burjuvaların ailesi de kaybolup gidecek ve sermayenin ortadan kalkmasıyla birlikte her ikisi de ortadan kalkacaktır. Siz çocukların ana babaları tarafından sömürülmesine son vermek istemekle mi suçluyorsunuz bizi? Bu suç kabulümüzdür. Ama diyeceksiniz, ev eğitiminin yerine toplumsal eğitimi geçirmekle en sıcak ilişkileri yıkıyorsunuz. Peki sizin eğitiminiz de toplumca belirlenmiş değil mi? Onu da içerisinde eğitim yaptığınız toplumsal ilişkiler, toplumun okul ve benzeri aracılığıyla yaptığı dolaysız ya da dolaylı müdahale belirlemiyor mu? Toplumun eğitimi etkilemesini komünistler icat etmez. Komünistlerin yaptığı bu etkilenmenin niteliğini değiştirmekten, eğitimi hakim sınıfın nüfuzundan kurtarmaktan başka bir şey değildir. Proleterler arasındaki bütün aile bağları büyük sanayinin sonucu olarak kopup parçalandıkça ve çocuklar basit birer ticari mal ve emek aracına dönüştükçe burjuvazinin aile ve eğitimden, ana baba ile çocukların sıcak ilişkisinden dem vurması bir kat daha iğrençleşiyor. Ama siz, komünistler kadınların ortaklaşalığını getireceksiniz diye bir ağızdan yaygarayı basıyor bütün burjuvazi. Burjuva karısını sırf bir üretim aracı olarak görür. Üretim araçlarının ortaklaşa kullanacağını duyunca da pek doğal olarak ortaklaşalık kaderinin kadınların da başına geleceğinden başka bir sonuca varamaz. Söz konusu olanın tam da kadınların sırf birer üretim aracı olmaları konumunun ortadan kaldırılması olduğu aklının ucundan bile geçmez burjuvanın. Ayrıca burjuvalarımızın komünistler tarafından resmen kurulacağını iddia ettikleri, kadınların ortaklaşalığı karşısında duydukları yüksek ahlaklı dehşetten daha gülünç bir şey olamaz. Komünistlerin kadınların ortaklaşalığını getirmelerine gerek yoktur ki. Hemen her zaman var olan bir şeydir bu. Burjuvalarımız bırakalım resmi fuhuşu, yanlarında çalışan proleterlerin karılarının ve kızlarının emirlerinde olmalarıyla da yetinmez, karşılıklı olarak karılarını ayartmaktan büyük bir zevk alırlar. Burjuva evliliği gerçekte evli kadınların ortaklaşalığıdır. Komünistler olsa olsa kadınların ortaklaşalığını ikiyüzlülükle gizlenen bir şey olmaktan çıkarıp resmi, açık yürekli bir şey haline getirmek istemekle suçlanabilirler. Ayrıca bugünkü üretim ilişkilerinin ortadan kaldırılmasıyla birlikte kadınların bu ilişkilerden kaynaklanan ortaklaşalığının yani resmi ve gayri resmi fuhuşun da ortadan kalkacağı kendiliğinden anlaşılır. Komünistler ayrıca vatanı, milliyeti ortadan kaldırmak istemekle suçlanıyorlar. İşçilerin vatanı yoktur. Onlarda olmayan bir şeyi alamayız onlardan. Proletarya önce siyasi hakimiyeti ele geçirmek, ulusal sınıf durumuna yükselmek, kendini ulus olarak kurmak zorunda olduğu ölçüde kendisi de hala ulusaldır ama asla sözcüğün burjuva anlamında değil. Ulusal bölünmeler ve halklar arasındaki karşıtlıklar burjuvazinin gelişmesiyle birlikte ticaret özgürlüğüyle, dünya pazarlarıyla, sanayi üretim ve ona uygun düşen yaşam koşullarının bir biçimliliğiyle birlikte esasen her geçen gün biraz daha yok oluyor. Proletaryanın hakimiyeti bunların daha da büyük bir hızla yok olmasını sağlayacaktır. En azından uygar ülkelerin birleşik eylemi proletaryanın kuruluşunun ilk koşullarından biridir. Bireyin birey tarafından sömürülmesi ortadan kaldırıldığı ölçüde bir ulusun başka bir ulusu sömürmesi de ortadan kaldırılmış olacaktır. Ulusun içindeki sınıfların karşıtlığıyla birlikte ulusların birbirine beslediği düşmanlık da son bulacaktır. Komünizme dini, felsefi ve genel olarak ideolojik açılardan yöneltilen iddialar daha ayrıntılı bir incelemeyi hak etmiyor. İnsanların yaşam koşullarıyla birlikte, toplumsal ilişkileriyle birlikte, toplumsal varoluşlarıyla birlikte tasarımlarının, görüşlerinin ve kavramlarının sözün kısası bilincinin de değişikliğe uğradığını kavramak için daha derin bir anlayış gerekir mi? Fikirler tarihi, maddi üretim değiştiği ölçüde zihni üretimin de nitelik değiştirdiğinden başka neyi kanıtlamaktadır? Her çağın hakim fikirleri her zaman hakim sınıfın fikirleri olmuştur. Bütün bir toplumu devrimcileştiren fikirlerden söz edildiği zaman eski toplumun bağrında yeni bir toplumun unsurlarının oluşmuş olması, eski fikirlerin çözülüşünün eski yaşam koşullarının çözülüşüne ayak uydurmasından başka bir olgu dile getirilmiş olmaz. Eski dünya yok olmak üzereyken Hristiyanlık eski dinleri alt etmiş bulunuyordu. Hristiyanlık fikirleri 19. yüzyılda aydınlanma fikirlerine yenik düştüğünde ise feodal toplum o zamanın devrimci burjuvazisine karşı ölüm kalım savaşı veriyordu. Mezhep serbestliği ve din özgürlüğüne ilişkin fikirler serbest rekabetin bilgi alanındaki üstünlüğünün bir ifadesinden başka bir şey değildi. Ama denilecektir. Dini, ahlaki, felsefi, siyasi, hukuki fikirler ve benzeri tarihi gelişmenin seyri içinde hiç kuşkusuz değişikliğe uğrar. Din, ahlak, felsefe, siyaset, hukuk bu değişme içinde hep ayakta kalmıştır. Üstelik bütün toplumsal durumlarda ortak olarak bulunan özgürlük, adalet ve benzeri gibi ölümsüz doğrular vardır. Oysa komünizm ölümsüz doğruları ortadan kaldırır. Dine, ahlaka yeniden şekil vereceğine bunları ortadan kaldırır. Dolayısıyla da şimdiye kadarki bütün tarihi gelişmelere aykırı davranmış olur. Bu iddia ne demeye geliyor? Şimdiye kadarki bütün toplumların tarihi değişik dönemlerde değişik biçimlere bürünen sınıf karşıtlıkları içinde hareket etmiştir. Ama bu karşıtlıklar hangi biçime bürünmüş olurlarsa olsunlar, bütün geçmiş yüzyıllar için ortak bir olgu vardır. O da toplumun bir bölümünün öteki bölümünü sömürmesidir. Öyleyse gösterdiği olanca çeşitliliğe ve değişikliğe karşın bütün yüzyılların toplumsal bilincinin bazı ortak biçimler içinde sınıf karşıtlığı tümüyle ortadan kalkmadıkça tamamen çözülmeleri olanaksız bilinç biçimleri içinde hareket etmesinde şaşılacak bir yan yoktur. Komünist devrim geleneksel mülkiyet ilişkilerinden en köklü kopuştur. Komünist devrimin gelişim seyrinin geleneksel fikirlerden en köklü kopuşu beraberinde getirmesine şaşmamak gerekir. Ama burjuvazinin komünizme olan itirazlarını bir yana bırakalım. Yukarıda gördüğümüz gibi işçi devriminde ilk adım proletaryayı hakim sınıf durumuna yükseltmek, demokrasi savaşını kazanmaktır. Proletarya siyasi hakimiyetini tüm sermayeyi burjuvazinin elinden adım adım söküp almak, bütün üretim araçlarını devletin yani hakim sınıf olarak örgütlenmiş proletaryanın elinde merkezileştirmek ve üretici güçler kütlesini elden geldiğince hızlı bir biçimde arttırmak için kullanacaktır. Elbette başlangıçta mülkiyet hakkına ve burjuva üretim ilişkilerine despotik tecavüzlerde bulunmaksızın, dolayısıyla iktisaden yetersiz ve savunulamaz gibi görünen ama hareketin seyri içinde kendilerini aşan ve üretim tarzını tümüyle altüst etmenin aracı olarak kaçınılmaz olan önlemler almaksızın bunu gerçekleştirmek olanaksızdır. Bu önlemler hiç kuşkusuz farklı ülkelere göre farklı olacaktır. Gene de aşağıdaki önlemler en ileri ülkelerde oldukça genel olarak uygulanabilecektir. 1. Toprak mülkiyetinin kamulaştırılması ve toprak rantının devlet masraflarında kullanılması. 2. Ağır bir artan oranlı vergi. 3. Miras hakkının kaldırılması. 4. Bütün göçmen ve isyancıların mülkiyetine el konulması. 5. Kredinin devlet sermayesiyle işletilen ve münhasır tekel uygulayan bir ulusal banka aracılığıyla devlet elinde merkezileştirilmesi. 6. Nakliye işlerinin devlet elinde merkezileştirilmesi. 7. Ulusal fabrikaların, üretim araçlarının çoğaltılması, bütün büyük emlak ve arazilerin ortaklaşa bir plan uyarınca tarıma elverişli duruma konması ve iyileştirilmesi. 8. Herkes için eşit çalışma yükümlülüğü, özellikle tarım alanında sanayi ordularının kurulması. 9. Tarım ile sanayi işletmesinin birleştirilmesi, kent ile kırsal ayrımının giderek ortadan kaldırılması. 10. Bütün çocuklar için resmi ve parasız eğitim. Bugünkü biçimiyle çocukların fabrikada çalışmalarına son verilmesi, eğitimin maddi üretimle birleştirilmesi ve benzeri. Gelişimin seyri içinde sınıf farklılıkları ortadan kalktığı ve bütün üretim birleşmiş bireylerin elinde yoğunlaştığı zaman kamu iktidarı siyasi niteliğini yitirecektir. Gerçek anlamıyla siyasi iktidar bir sınıfın başka bir sınıfı ezmek için kullandığı örgütlü zordur. Eğer proletarya burjuvaziye karşı verdiği mücadele sırasında ister istemez sınıf olarak birleşiyorsa, eğer bir devrimle kendini hakim sınıf durumuna getiriyor ve hakim sınıf olarak eski üretim ilişkilerini zorla ortadan kaldırıyorsa, o zaman bu üretim ilişkileriyle birlikte sınıf karşıtlığının varoluş koşullarını, genel olarak sınıfları ve böylelikle sınıf olarak kendi hakimiyetini ortadan kaldırmış olacaktır. sınıfları ve sınıf karşıtlıklarıyla eski burjuva toplumunun yerini birbirimizin özgürce gelişmesinin, hepimizin özgürce gelişmesinin koşulu olduğu bir birlik alacaktır.